Ayrım 29.
Sayfa 413. Bu sayede üniversitelerden o 147 öğretim üyesinin tasfiyesini öngören karar handise oy birliğiyle çıkmıştır. El ele verilerek demek hala bir şeyler kurtarılabiliyor. Devrimden umudu öyle çabucak kesmemek lazım. Suat'la Ümit'e gelince, o akşam yorgun argın otele varıyor. Haberi henüz açıklamışlar, içinde bir sıkıntı. Sağ alt göz kapağının iki gündür uğursuz uğursuz seyremesi sanki yetmezmiş. Rüzgarlı sokağa girerken az önce ışıl ışıl su yeşili gözleriyle yağlı siyah bir kedi önü sıra parlamaz mı? Hiç iyi saymaz. Yüreği sıkılınca ışık onu bunalttığından elektrik düğmelerine elini sürmedi. Camlardan vuran otelin reklam ışığı yeter. Kaba bir ışık. Perdelerden süzülerek girdiği için bir rüya boşluğu yaratıyor. Ilık bir duş yapsa mı? Belki açılır. Tam atlet fanilasını çıkarmıştı telefon. Danışmadaki çocuk şehirler arasının İstanbul'u bağlayacağını haber veriyor. Az sonra kulağında Ümit'in uzaktan daha boğuklaşan iç alek sesi, kızmış da öfkesini alaya mı döküyor, uyarısındaki ağırlığı takılarak mı hafifletiyor, anlamak zor. Binbaşı, siz orada ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Adam bindiği dalı keser mi be? Hareket zaten bürokrat aydın hareketi, arkasında halk yok. Önceki tasfiye orduyu karmakarışık etti. Bu yaptığınız üniversiteleri karşınıza dikecek, gençliği de. Sözlerinin ardında yaylı sazların koşturduğu tumturaklı bir müzik, demek evde pikaba binbaşı demiri her dinleyişine serseme çeviren o eski İtalyan bestecilerinden birinin planı koymuş. Bokkerini mi, albinoni mi ne? Dikecek mi? Ben ne söylüyorum baba, çoktan dikti. Durumu Telex'ten öğrenir öğrenmez hocalardan birkaçını aradım, herifler ateş püskürüyor, haberiniz olsun. İhtilali en çok destekleyen bazı ilerici profesörlerin de işten atılması basını aleyhinize çevirecek. Hüsnü Faik bir makale döşeğinde aklın durur. Binbaşı Demir bir an sanki orada mı? Akvaryumun gizli aydınlığı etli kavuçuk yapraklarının yüzeyinde yeşil vernik sürülmüş gibi yansıyor. Duvarda dantel balıklarının irileşmiş gölgeleri, balkona açılan kapının camları silme yıldız. Ümit başka bir konuya atladı. Kiminle beraberim? Hadi bil. Evet, Suat. Bu mevsimde tenha ve güzeldir, bilirsin. Akşam yemeğini Şark kahvesinde yedik, bu gece bende kalacak. Ufacık susup ekledi. Görüşmek istemez misin? Suat'ın adını duyunca Binbaşı Demir'in ilk çağrışımı koyu menekşe rengi bir çift göz. Göz kapakları eflatun, kıvırcık kirpikleri lacivert, gizemli kuytularında pul pul üflenmiş ateş sarıları. Ardı sıra iğdeli yalının rıhtımında yürürken adım attıkça mayosunun sütyeninden taşan göğüslerinin belli belirsiz titreyişini görüyor, yanındaymışçasına. Birden su yüzünde rüzgar ürpertisi gibi ensesinden sırtına yayılıveren o soğuk ter, aygıtı tutan eli de titriyor mu, hep olur ya. Suat 147'lerden söz etmedi. Dediklerinin birazı alışılmış nezaket lafları, birazı kardeşine fazlaca düşkün, titiz ve kaygılı abla uyarıları. Havalar adeta soğudu. Ankara kim bilir nasıldır. Üşümeyesiniz Demir. Kışlıklarınız kule dibindeki evde kalmıştı. Ben mi göndereyim, bir geldiğinizde aldırır mısınız? Yalnız sesinin tonunu bile değiştirmeksizin öyle bir haber veriyor ki Binbaşı Demir yerle bir. Bu arada bir karara vardım. Önemlice sanıyorum. Halim'den ayrılacağım. Ölü doğmuş bir evlilikti. Düşüncemi makul bulacağınızı umarım. Bir müddet hayatımıza yakından şahit oldunuz. Şu son aylardaki sorumsuz davranışlar üzerine eklenince. Kapatmadan telefonu yeniden alan Ümit'in söylediklerini yarım yamalak işitiyor. Bak Demir, Suat haklı. Kadınlar daima haklı. Erkeklerin keyiflerine göre kurdukları bir dünyada yaşıyoruz. Kabul et ki iç açıcı bir yanı yok. Geç bir sesle arkasından bir de şaka. Ona özgü şakalardan. Binbaşı, yarın boş musun? Hayrola? Uçağa atlayıp gelsene. Oo, barones bizi özlemiş, ne şeref. Yok canım, şohben bozuldu da. Telefonun büyüsü dağılınca Binbaşı Demir kendisini yoksul ve bakımsız bir otel odasında buldu. Yer yer cigara yanığı battaniye, iskemlenin arkalığına geçirilmiş subay ceketi, masanın üstünde eski gazeteler, başucunda günlerdir tek satırını okuyamadığı bir kitap. Duşa gireceğini unutmuştu, yatağının kenarına oturdu. Hay Allah, Suat boşanmaya karar vermiş. Ne olacak peki? Durum çetrefilleşiyor. Belki her şey yeni baştan düşünmemi icap edecek. Belki mi? Muhakkak. Kulağına bir takım fısıltılar çalındı. Görünmez birileri sanki odanın içinde fısır fısır bir şeyler konuşuyor. Merakla başını kaldırıp bakındı. Camlarda benek benek ışıklı damlacıkları görünce dışarıda uysal bir yağmurun başladığını ancak anladı. Duyduğu o, yağmurun ölümsüz fısıltısı. Ümit azını söylemiş, tepkiler azgın bir yangın hırsıyla ortalığı kaplıyor. Basın 27 Mayıs'tan beri ilk defa Milli Birlik Komitesi'ne ağız birliğiyle yüklenecektir. Hem de ne yüklenme. Üniversite senatolarından, öğrenci kuruluşlarından protestolar. Daha o gün 3 rektör görevlerinden istifayı bastı. Önce İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami, sonra Teknik Üniversite Rektörü Fikret Narter, daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Suud Kemal. Tepkinin büyüklüğü ve yoğunluğu komite üyelerini şaşkına döndürmüştü ama asıl kaygılandıran emniyet grubunun aldığı haberler. Üniversite öğrencileri Milli Birlik Komitesi'ne karşı miting hazırlıyorlarmış. İstanbul'da ve Ankara'da sessiz yürüyüş söylentileri yaygın. Yaparlar mı? Yaparlar. Gençlik sokağa dökülürse devrik iktidar yandaşlarının aralarına katılmasını nasıl önleyeceksin? Önleyemezsen olaylar büyür. Al sana bir iç savaş ortamı. Hadi İstanbul Erkan ve Esin ve Solmazer ateşi yerinde bastırmalı diye Palas Pandras yola çıkıyorlar. Binbaşı Demir kebapçıda yemek yiyordu. Bursa'nın yoğurtlu İskender kebabı. Erkan'ı jip göndermiş. Komite sekreterliğindeki az subaylardan birisi önüne çakılıyor. Bıçkın bir selam. Sizi de çağırıyorlar binbaşı. Uçakta ne yapacaklarını tartıştılar. En iyisi bir koldan yurtları dolaşıp öğrencileri yatıştırmak, bir koldan gazetecilerle toplanıp basını. Şehre vardılar ki bir lodos karanlığı her yanı sarmış. Ahşap pencerelerde suratları lime lime ihtiyarlar, gıcırtılarla sallanan otobüs durağı levhaları, dört yanından bastırıp rüzgar havayı duvar diplerine, merdiven altlarına, çıkmaz sokaklara kat kat öylesine sıkıştırıyor ki basıncından yamyası ezilmemek olasız. Ne yanına dönsen elektrik çıtırtıları, etekleri ve eşarpları uçuşan, elleri fileli kadınlar, koyu bir terk edilmişlik duygusu, acı sonbahar. Öğrenciler aynı öğrencilerdi. 27 Mayıs öncesinin hummalı eylem günlerinde gizlice bağlantı kurup birlikte çalıştıkları. Çoğu gençlik kollarından. CHP'li, bıyıklarının cilası taze, kirpikleri kıvılcımlı, saçları kirpi. Komite üyelerini ayaklarına getirebilmiş olmak güçlerini önemsemelerine yol açıyor. Direnecekler mi? Direnirlerse ne yapılabilir? Binbaşı Erkanlı, buram buram bekar erkek, mutfak ve soğuk cigara kokan yurtlarda onları üçer beşer bir araya toplayıp hocalarını hangi nedenlerden tasfiyeye mecbur olduklarını anlatmaya uğraşırken Binbaşı Demir için için karardı durdu. Bu ne iştir? İnönü ne sanmıştı? İhtilali onu iktidara getirmek için mi yaptılar? Kulağında geçen gece Kabibay'ın gözlerine belli belirsiz bir acı dumanıyla söyledikleri. Gidelim diye yolumuza bakıyor. Öğrencilerin bazıları çabuk yatıştı, bazıları laftan anlamıyor. Sert çıkmak zorunda kaldılar. Sonra pişman olursunuz, asarız, keseriz filan. İşleri burkuluyor elbet, bir şeyin kopup dağıldığını duyumsuyorlar. Aralarına şimdiden hayli mesafe girmiş, iki taraf olayları başka başka açılardan değerlendiriyor. Durumun gazetecilerle de böyle olduğunu, Dünya Gazetesi'nde yapılan toplantıdan sonra Binbaşı Erkanlı'dan öğrenecektir. Toplantıya katılamadı çünkü, Narlıbahçe Sokağı'ndaki binanın dar merdivenlerinde koluna girmiş yaşlı üstifayı yukarı çıkarmaya uğraşan Ümit'e rastlayınca. Nasıl bir ümit? Kolları saçaklı, tesbih böceği grisi süet tarıyor. Cam göbeğiyle barut siyahı karışımı balıkçı kazığı. O zaman gözleri ister istemez içinde tüylü mavilerin, pırıltılı siyahların uçuştuğu bulut grisiyle dönüşüyor. Saçlarını yeni kestirmiş olmalı. Bu yüzden elmacık kemikleri daha yüksek ve çıkıntılı, yüzü büsbütün üçgen. Binbaşı Demir geri çekilerek onlara yol verdi. Hatta bir ara Ümit'in onu Hüsnü Faik'le tanıştıracağını sanıp heyecanlanıyor. Yanılmış, konuşa konuşa Falih Rıfkı'nın odasına doğruldular. Toplantı dünyadan Bedi Faik'in aracılığıyla yapılabilmişti. Komite, ilerici gazetelerin desteğini çok önemsiyor. Falih Rıfkı ve Nadir Nadi katılmalıdır denildi. Hüsnü Faik ise mutlaka. Üçü de katılıyorlar. Onlarla komite adına bir heyet konuşacak. Binbaşı Erkanlı'dan başka Esin, Solmazer, Soyu Yüce vesaire komite üyesi değildi ama doğrusu Binbaşı Demir de bir durum ayarlayıp içeride kalmayı kafasına koymuştu. Üç büyük başyazarın ihtilali ne yanından eleştireceklerini kulaklarıyla duymak istiyor. Katılamadı ki Ümit Hüsnü Faik'i bırakır bırakmaz yalancı bir hiddetle üzerine yürüdü. Artık İstanbul'a habersiz geliniyor öyle mi Binbaşı? Demir ne cevap vereceğini bilemedi, eksiklendi biraz. Hesapta yoktu yahu, kebapçıdan çağırdılar. Beni öpmeyecek misin? Burada mı? Niye olmasın? Sonraları Binbaşı Demir söyleşileri boyunca Ümit'in o gün gözüne neden bir başka göründüğünü düşünüp düşünüp bulamayacaktır. Esmerliği mi başka? Hayır. Hep aynı yeşil zeytin esmerliği. İnceliği mi farklı? Ne münasebet. Hep o incelik. Siyah tüy kalem inceliği. Öyle olduğu halde neden konuşmasında acıtıcı bir batıcılık, uzun parmaklı artist ellerinin hareketlerinde yadırgadığı bir keskinlik sezmişti acaba? Bunu hiç çözemedi, çözemeyecekti. Gazetenin arka tarafında boş bir oda bulup daldılar. Yazı masaları çentik çentik, ışığı son derece kusurlu, tek penceresinin çatlak camında lodosun bınladığı bir oda bu. Yerlere buruşuk ajans bültenleri saçılmış, masaların birinde kullanılmamış başlık müsveddeleri, öbüründe boş kahve çay fincanlarıyla yarısı yenmiş bir simit. Ümit masalardan birisinin ucuna ilişiyor, ilk sözleri acımasız. Sana telefonda söylememiş miydim? Al işte. Hüsnü Faik yolda ne dedi biliyor musun? Hocaların tasfiyesi bir hataydı. Reaksiyonu bastırmaya kalkışmaları bir ikincisi. Üstelik daha da vahim. Haksız mı? Çantasından paketini çıkarmış, cigarasını ağzına geçirmişti. Binbaşı Demir'in çakmağına eğilirken gülümseyerek, kent bulamayınca dedi, yeniceye mum oluyoruz. Ağzından burnundan dağılan dumanlı yumakları arasında yine o konu. İhtilal ne adına yapıldı? Mukaddes demokrasi ve hürriyet prensipleri adına. Millete ne dediniz? Şahıs tahakkümünü ve diktayı devirdik. İyi ama gençliği tehditle, basını nasihatle sindirmek bir başka dikta ve tahakküm olmuyor mu? Junta diktası ve tahakkümü. Açık kapıdan gazetenin her zamanki sesleri, merdivenlerden inip çıkanlar, akıl almaz bir hızla yarışan iki daktilo, vırsırt telefonun zili. Binbaşı Demir yorgun. Yıldırıcı bir bezginlik, durup durup üzerine karanlık bir ağ gibi iniyor. Karşılığı yoksa bu yüzden mi hayli buruk oldu? Durum gördüğünüzden farklı Ümit. Siz burada her şeyi prensipler seviyesine tartışmaktasınız. Halbuki biz orada müşahhas güçlüklerle karşı karşıya bulunuyoruz. Ne gibi? Komitedeki ihtilafı bir icraat uzlaşmasıyla kaldırdık. 147'ler kararı bunun arkasından çıkıyor. Oy birliğiyle alınmıştır. Gençlik protesto, basın muhalefet ederse ikili kortlayacak. İktidarı bir an önce sivillere bırakmak taraflısı olanlar diyecekler ki, tamam biz bu işi yapamıyoruz. İşte ispatı. Kısacası bizim muhalefet ihtilale değil CHP'ye yarıyor. İktidarı sivillere bırakmak, İnönü'ye devretmek olduğuna göre... Güzel söyledin. Yarın öbür gün kurucu meclis tasarısı yeniden gündeme getirilecektir. Buysa kapıda elinde pırıl pırıl askısıyla kahveci çırağı peydahlandı. Sarı kirpikli ela gözleri kocaman kocaman üstlerine açılıyor. Beyaz garson ceketinin altında Galatasaray forması. Boş fincanları şangır şungur topladığı sırada Binbaşı Demir Ümit'e birer çay içer miyiz diye sordu. Çocuk çayları getirmeye kaybolunca Ümit çok daha yumuşak bir sesle sen dedi üzgünsün. Çoktandır görmediğim kadar. Binbaşı Demir omuzlarını kaldırdı. Gözlerini ondan kaçırarak üzülmemek kabil mi dedi. Neyi tutsak elimizde kalıyor. Bir çıkar yol bulamıyoruz. Demokratlarla mücadele edeceğimizi sanıyorduk. Ben şahsen hep iç savaştan korkmuşumdur. Tuhafı şu ki gerginlik aramızda. Karşımızdakiler demokratlar değil, ihtilali CHP'yi iktidara getirecek bir manivela olarak görenler. Sustular. Tesadüf gazetenin sesleri de kesilmişti. Kırık camdan Lodos'un köpek gibi uluduğu işitiliyor. Binbaşı Demir belki sözü değiştirmek istiyordu, belki içindeki bir merakı gidermek. Birdenbire, Ümit dedi, ne zaman evleneceğiz? Ümit şaşırmadı. Sadece gülümsüyor. Cevabı ilginç. Ben evliyim, kocam ihtilacı bir binbaşıdır. Görevi icabı Ankara'da bulunuyor. Sol elinin parmak uçlarını Demir'in yüzüne dolaştırıp ekledi. Mutlaka resmiyete mi dökmek lazım? Suat'la Halim dökmüşlerdi. İşte ayrılıyorlar. Kahveci çırağı askısını havalarda uçura uçura çayları getirdi. Önlerine öğle feleğin çemberinden geçmiş garson çalımlarıyla sürüyor ki Ümit tutamayıp saçlarını okşuyor. Adın ne senin delikanlı? Mustafa. Kaç yaşındasın bakayım? Mustafa gözünün hiç tutmadığı bu kadının saçını bütün kestirmiş cigarayı adamlar gibi ağızlıkla içiyor, ona çocuk muamelesi etmesine bozulduğundan mıdır nedir, kabara kabara karşılığı daha çok Binbaşı Demir'e verdi. 14. O gidince Ümit yeni bir cigaranın ilk dumanlarını masmavi büyüterek sözü bıraktığı yerden aldı. Çocuğun da olsun istersin sen, iyi bir ana olabileceğime aklın yatıyor mu? Ben çok şüpheliyim. Demir, evlilik bir sürü mesuliyet. Bense biliyorsun yıllardır serazat yaşamaya alışmışım. Gülümsedi. Özür dileyen bir gülümseme. Dip dip karıştırarak çantasından bir gözlük çıkarıp takıyor. Biçimi kullandığı güneş gözlüklerinden farksız, camları kocaman fakat numaralı bir gözlük bu. O haliyle şöyle durup sanki poz veriyor. Ağızlı, ince uzun parmaklarıyla dişleri arasında, gözlerinde ara ara havai mavi cam iplikleriyle teyellenmiş koyu gri bir göl suyu yığılması. Ayrıca yaşlandığımı saklayacak mıyım? Yazıları seçemiyorum diye şakacıktan doktora gidecek oldum. Muayene muayene adam kemali ciddiyetle gözlük reçetesini elime tutuşturmaz mı? Anla artık. Çayından bir yudum aldı. Üzerinde cigarasının büklüm büklüm dumanlarına kulak veriyor gibi yanlış bir dikkat. Nedense Fransızca selavi diyor. Hayat bu. Dışarıda bir kapı açılıp kapandı. Takır tukur bir teleksin şişip kösülen patırtısını işittiler. Bir adam besbelli basım evi teknisyenlerinden biri iri iri söyleniyordu. Mabat sayfasına altı sütun ilan olur mu yahu? Peki kırmaları nereye koyacağız? Aşağıdan alan uyarıcı başka sesler araya girip onu susturuyorlar. Binbaşı Demir'in içinde kesinleşen bir duygu. Ümit benimle evlenmeyecek. Ümit evlenmeyi düşünmüyor, bir ara düşünüyor görünmesi cezaevine girecek olmasının doğurduğu kimsesizlik korkusundan ileri geliyordu. Böyle bir anda insan susar mı, neler bulur söyleyecek, ne dokunaklı sevda sözleri, tutkusunu ileri sürer, tehlikelerin onları nasıl birbirine kenetlediğini, bu kenetlenmenin yasallaşması zorunluluğunu. Oysa binbaşı Demir sustu. Suskunluğu belki Anadolu garnizonlarının havasına bir türlü uyduramadığı fazla serbest ve alafranga bir kadın hayali yüzündendi. Belki hiç ummadığı dakikalarda en ummadığı yerlerden savrulup benliğini saran karanlık ağın bezginliği yüzünden. Bir süre iç odalardan birisinde kemküm eden acemi bir daktiloyu camın kırık yerinde imdat ıslıklarıyla inleyen lodosu dinleyip çaylarını içtiler. Sonra Ümit cigarasını kül tablasında ezdi. Ancak onun kıvırabileceği bir ustalıkla başka konuya atladı. Haftaya Suat'a davetliyim. Bir yolunu bulup gelsene. Her tarafından yorgunluk akıyor. Boğaz'da dinlenirdim biraz. Boğaz'da dinlenebilmek ne mutluluk. Vaniköy'de kaldığı gecenin sabahı binbaşı Demir pencereden bakıp sabah sislerini sıyırarak geçen ışık tozuna bulanmış Boğaz vapurlarını görünce bir zamanlar annesiyle seyrettiği Allah'ın Cenneti filmini hatırlamıştı. Bursa'daydı galiba. Tayyare sinemasında. Güzellik kraliçesi Feriha Tevfik ortaya çıktıkça Suat Hanım adeta raşeler geçiriyor. Türk sahne ve perdesinin medarı iftarı bu güzel kadının saçına, başına, boyanışına ayrı ayrı dikkat edip bütün ayrıntıları hafızasına zapt ediyordu. Demir'i kapıp götüren başka bir şey. Münir Nurettin şarkı söylediği sıralar birbirine zincirlenen Boğaziçi manzaraları yok mu? Onlar işte. Suat'ın penceresinden yıllar sonra o manzaraları seyretmektedir. Edindiği tuhaf bir izlenim sanki gerçeğinin o filmin gerçeğiyle değiştirmiş. Kore gazisi ihtilalci bir subayın ıstırapları yok artık. Kendisine dışarıdan bakıyor. Ümit için gelişini başka bir gerekçeye bağladı ama iyi fikir, kışlıklarım oradaymış. Suat telefonda söylemişti, bu vesileyle almış olurum. Ankara'ya döner dönmez bir söylenti. Cemal Paşa kimseye danışmadan Orta Doğu Üniversitesi Rektörü Profesör Turhan Feyzioğlu'ndan bir kurucu meclis tasarısı hazırlamasını istemiş. Meclis nasıl kurulmalı? Yetkileri ve sorumlulukları neler olmalı? Oluşturulacak uzmanlar kurulunda ele alınıp en geç 20 gün zarfında karara bağlanmalıymış. Komitenin devrimci kanadı Gürsel'in davranışını içine sindiremiyor. Meclis kulislerinde durup durup alevlenen tartışmalar, geceleyin şakırtılı bir sonbahar yağmuru siyah saydam diliyle camları yalamaktadır. Ufalmış cigaraların ucunda asabi komitacı çehreleri, masalara indirilen sert yumruklar. Nasıl olur? Hani icraat hususunda mutabık kalmıştık, kurucu meclise razı olamayız. Komitedeki ikilik bütün heybetiyle ayağa kalkıyor. Üniversitelerdeki temizliğin uyandırdığı tepkiler iktidarı sivillere devretmek isteyenlere yaradı. Kurucu meclisi devreye sokup aradan çekilecekler. Peki nerede kaldı bizim ihtilalciliğimiz? Üyelerden Taşer ve Özdar şiddetle karşı çıkıyor. Basına demeç filan, Kabibay da karşı. Hadi yeniden Ankara çevresindeki birliklerden silahlı destek aramalar, kim daha önce davranacak, kim kimi temizleyecek kaygıları, komitede herkes diken üstünde. Tabancalar dolu, mermiler namluya sürülmüş, emniyetleri açık, gerilim gittikçe yükselmektedir. Binbaşı Demir İstanbul'a gideceği günün gecesi ansızın uyandı. Saate baktı, 3. Otelin penceresinden vuran ışık masa abajurunun gölgesini haydut gibi duvara vurmuştu. Sessizlik öylesine kalın ve yoğundu ki bitişik odadan bir taşralının horultusunu ve hipodrom üzerinden bir tren çığlığını aynı anda işitti. Hay Allah, niye uyandık acaba? Nedenini bir zaman kestiremiyor. El yordamıyla komodinin üstünden paketini bulup cigarasını yakacağı an fark ediyor ki yaralıdır. Hem çok fena yaralıdır. Hanidir unutup kapandı sandığı ruhundaki o feci yara açılmış ufak ufak kanıyor. Çakmağı elinde yanar unutup dalmak niye? Şöyle bir düşünce için mi? Ruhumuzda bir yara açılmıştı, kanıyordu. Denildi ki bu yaraya tuz basacaksın. Kavurup iyi edecek, yaran kapanacak. Biz yaramıza tuz bastık, yaktı kavurdu, tımar ettiğini zannetmiştik, şifa bulmadığımızı şimdi hüzünle anlamaktayız. Ya bu tuz yaramızı iyi edecek tuz değildi, ya da yaramız böyle tuz basmakla iflah olmayacak kadar derin. Vaniköy'ü rakı mavisi bir pus, ağaç ciplerinde sararmış yaprak yığınları, genç kız gülüşlerinin su gibi aktığı yaz günlerini özlemle arayan kederli ve dalgın yalılar. Sular her gün biraz daha çabuk kararıyor, gün İstanbul'un arkasına devrildi mi uzak uzak yakut iğneleri andıran minareler, etekleri tutuşmuş koyu mor bir bulut kalabalığı, bir anda yün atkıları, örme şalları, pardesüleri gereksindiren üşütücü karanlık. Kuzeyde bilinmez bir yerde kış büyük saldırısına hazırlanmaktadır. Suat ne sonbaharın hüznünden yakınıyormuş, ne yeni evindeki yalnızlığından. Hayatım boyunca daima yalnız olmadım mı? Bu Ümit'in telefonda söylediği. Doğrudur da, Suat'ın çocukluğu Vaniköy'de geçmiş. Onların dışında bir arkadaş çevresi neden olmasın? İlkokulda aynı sırada oturduğu kız, koruda saklambaç oynadığı bir oğlan, belki hısım akraba. Binbaşı Demir İdeli Yalı'da ne bulacağını sanıyor. Yüzünün yarısını kaplayan fayans gözleri bulutlu gri, fuları gece laciverdi, tayyörü tweet bir ümitle. Renkli güzelliğini camlara ve aynalara, sütlü eflatunlar, bal yansımaları, haşhaş pembesi ve tarçın kızılı içeren, gittikçe daha olgun, gittikçe daha alımlı bir Suat mı? Kasım gireli, havalar adam akıllı serinlediğinden artık deniz kıyısında oturulamıyor. Kış odası yalının alt katındaki bol pencereli deniz üstü oda. Kendini hangi koltuğa bıraksan, divanın hangi köşesinde otursan, camlarda boğazın oyalı kıvrımları, İstanbul'un hafif gölgeli profili. Duvardaki tablolar Suat'ın sevdikleri, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, ünlü hattatların elinden çıktığı belli birkaç kutsal yazı dikkati çekiyor. Öbür evde yoktu bunlar. Suat kirpiklerini eğerek nedense boğuklaşan sesiyle diyor ki, annemin ev hediyesi, büyük babamın zamanından beri güzelmiş. Ne yapayım, kıramadım. Oysa yalıda yağmur yorgunu bir akşamüstü fazladan kimi buluyor? Mühendis Ahmet Ziya'yı. Fakat bu gövdesine bollaşıvermiş giysilerin içinde yüzen ihtiyar sahiden o mudur? Uçları dışarı taşan dişlerine, karabiber tuz karışımı saçlarına, elinden eksik etmediği tüylü piposuna bakılırsa evet. Birkaç haftada nasıl eriyip tükenmiş. Ünlü solcu Ahmet Ziya'nın sanki yanlış bir kopyası. Çileli hapishaneciliklerin, dost ve sevgili ihanetlerinin, göz göre göre yok sayılmaların yapamadığını, hastalık yapmış, adamı içinden çökertmiş, sesi kısık, konuşmayı uzattı mı kuru bir öksürük peydahlanıyor. Yalnız arkadaşça takılmaya, öfkeyle parlamaya, her an hazır gözlerindeki delici ışık yerli yerinde. Daha sivrilmiş, iyice hummalı bir hal mi almış ne? Ahmet Ziya Binbaşı Demir'i coşkuyla karşıladı, kırık dökük bir şaka ile deniyor. Kıskandım be Binbaşı Bey. Vallahi lazım kıskandım. Bir saatten fazladır iki güzel hanım ha geldi ha gelecek diye sizi bekler. Diken üstünde otururlar. Ne saadet. Çay içiliyor. Camlardan boğaz elektrikli semaverin dış bükey aynasına eğri büğrü yansımış. Alçak sehpa üzerindeki kayık tabakta Suat'ın eliyle yaptığı üzümlü kek. Gümüş zarflı konak fincanlarında demli çay. Suat Demir'e de bir bardak dolduruyor. 147'lerin tasfiyesini, Milli Birlik Komitesi içindeki ve dışındaki tepkileri konuşuyorlarmış. Ümit Semaver'in pirinç aydınlığıyla gözleri yaldızlı sarı. Adamımız geldi diyor. Haberin esası onda. Kurucu meclis dalgası neymiş anlarız. İhtilalin halka açılışı ondan destek araması mı, dejenere olması mı? Binbaşı Demir karşılık vermeden çayından bir iki yudum aldı. Tam ağzına göre. Ne buruk ne kekremsi. Tadı karar. Şu Suat gibi kadın bulunur mu? Kıyamet kopsa onun çayı nasıl sevdiğini unutmaz. Kıymetlendirmeye bakar, Halk Partisi'ne halktan sayarsanız birincisi doğrudur. Saymazsanız ikincisi. Ümit ağzının filtresini değiştiriyordu, durdu. Biz dedi objektif olarak CHP'nin bürokrasiyi ve imtiyazlı aydınları temsil ettiğinde mutabıkız. Binbaşı Demir gülümsüyor. Onlar ne de mutabık olursa olsun kurucu meclisin kolay kolay tatbik mevkiine konulamayacağına inanıyor da ondan. Fincanı sehpaya bırakıp cigara paketine davranıyor. Teşekkürü ancak geçici anayasanın değiştirilmesiyle mümkün. Halbuki değişiklik komitenin 5'te 4 çoğunluğunu icap ettirmektedir. Kafa hesabına vurdunuz mu temini imkansız. Ne tarafından bakılsa icraçı üyeler 5'te 1'in üstünde. Ahmet Ziya Bey görüşüne katılmadı. Deminden beri tütünsüz piposunun ucunu kemirip duruyordu. Keyfiyet dedi nazari olarak fil hakika böyle. Şu var ki meseleyi münhasıran dahili noktayı nazardan mütalaa etmek bizi yanıltır. Beynelmiler, ya neydi bunun yeni Türkçesi? Milletler arası mı? Noktayı nazardan ele almak daha münasip. Bahusuz. Nasıl olduysa batmakta olan güneş bulutlardan sıyrıldı. Camlardan tam Suat'ın üstüne düşen ışıkları onu bir anda renkli kristalden kesilmiş bir heykele çeviriyor. Omuzlarına dökülen saçları cam lifi. Bakışları erimiş billur. Işık semavere de değdiğinden duvarlara altın pırıltıları sıçramış. Hele Ümit'in resmi yaldızı bulanmış gibi. Ümit'in resmi mi? Binbaşı Demir önceki gelişlerinden burada öyle bir resim gördüğünü hatırlamıyor. Ümit'in vaktiyle imzalayıp ona verdiği resim, hani Firuza'daki evin salonunda büyütülmüşü gazeteci Mahmut Ersoy'un resmin yanında asılı duran, uzun artist parmaklarının arasında siyah ağızlı, görünmez bir çakmağı mıknatıslı alevine eğilmiş, düz ve kalın kaşlarının altında rengi belirsiz kocaman gözleri, onulmaz bir acı gülümseyen bir kederle buğulu. Dur yahu neler söylüyor bu Ahmet Ziya? Neler söylemiyordu ki? Komite darbe sabahı NATO'ya ve SENDO'ya beyanı sadakat eyledi. Bunlar nedir? Cihan Şümül emperyalist sistemin askeri teşkilatları. projeleri neyi derpiş eder? Orta Şark'taki petrol havzası ile komünist blok arasında bir emniyet kuşağının tesisini. Yunanistan'dan başlayıp ta Hindistan'da hitama eren bir kuşak. Bunun üzerindeki hükümetlerden sisteme sadık olmayanlara hakkı hayat yoktur. İran'da Musaddık neden devrildiyse Türkiye'de Menderes ondan devrildi. Mahiyet farkı yok aralarında, sadece derece farkı. Kesik kuru bir öksürükle sarsılıp sustu. Güneş göründüğü hızla kayboluyor, yağmurlu bir akşam karanlığına gömülüyorlar. Ahmet Ziya'nın bakışları her tarafa sıvaşan loşlukta daha da delici. Komite Menderes'i bertaraf etti, âlâ. Üstelik sisteme angaje oldu, âlâ. Felaket şunda ki seçimle iktidar olmuş milli hükümetini sisteme istinat ederek deviren bir hareket, sistemin diyalektiğinden paçasını kurtaramaz. Başka bir ifadeyle angajmanı onu münhasıran dış politikada değil, iç politikada da bağlar. İktidarı seçimle geleceklere bırakmak zorundadır. Bırakmazsa o da tasfiye olunur. Ha bak, komünizm tehlikesi varit olsaydı o zaman başka. Suat çay fincanını dudaklarından ayırdı. Neden? Sistem komünizm tehlikesinin müşahhas olmadığı yerde totaliterlik arzu etmiyor. Hür dünya geçinmiyor mu? Diktaya başvurabilmesi ancak komünizmin ciddi bir tehlike olarak kendisini hissettirmesiyle kabil. Türkiye'de vaziyet bu mudur? Katiyen. Laftan anlamaz sadece bir iktidar sistemin menfaatlerini kale almıyor. Küstahlı Rusya ile flörte kadar vardırıyor. Ona ciddi bir ders lazımdı, verildi. Şimdi takviyeli demokrasiye dönülecek. Biri öbürünün freni, iki meclisli bir demokrasi. Ananevi bürokrasinin murakabesi altında. Halü keyfiyet bu. Bu iken komite kalkar da otoriter bir ilericilik taslarsa ilk günkü beyanıyla mübayenete düşer. Amerika'ya yeni nasırlar değil, zahidiler lazım. Geçmişten aynı saniyede birbirine zincirlenen iki resim. Bursa, Aliş'in çekirgedeki kahvesi.